Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Nevruz konuşacağız bugün.
Evet.
Bahar Bayramı.
Evet, şimdiki adıyla Bahar Bayramı.
Öyle. Gece ve gündüzün eşitlendiği. Şimdi bakıyorum sosyal medyada da çok paylaşılıyor Ekinox eşitlenmesi. Bir kere tabii takvim açısından 21 Mart'ı konuşalım. Sonra ona yüklediğimiz anlamı geçmişten bugüne konuşuruz.
Evet, fenli olarak çoklarının malumudur ki gün dönümleri vardır. Yani dünya güneşin etrafında dönüyor, mevsimler teşekkül ediyor, bir yıl teşekkül ediyor. Bu mevsimlerin her birinde bir dönüm noktası var. Bu dönüm noktası gecelerle gündüzün birbirine olan nispetini de cihetiyle de ehemmiyet taşıyor. 21 Aralık bunlardan bir tanesidir. Gecenin en uzun olduğu zamandır. 21 Haziran gündüzün en uzun olduğu zamandır. 21 Eylül ve 21 Mart ise gece ve gündüzün eşit olup 21 Mart'ta gündüzün artmaya başladığı, 21 Eylül'de ise gecenin artmaya başladığı tarihtir. Bunlara biz gün dönümü diyoruz. Bunlar takvim itibariyle ehemmiyet, daha doğrusu coğrafya itibariyle, fiziki coğrafya itibariyle ehemmiyetli. Çünkü güneşin hareketleriyle alakalı ve muhtemelen bazı çekimleri, dünyanın, güneşin, ayın çekimleriyle de alakası var. Bunun haricinde bazı takvimler bu gün dönümlerini belli zamanların başlangıcı olarak kabul ederler. Bugün İran'da, Afganistan'da, Hindistan'da kullanılan Celali takvimin yılbaşı mesela 21 Mart, yani Nevruz günüdür. Nevruz aynı zamanda gün dönümü olduğu gibi bir yılbaşı da olur. Şimdi vaktiyle halk arasında da bu bilinirdi. Yani insanların hayatı mevsimlere göre olduğu için gün dönümleri onlar için ehemmiyet taşırdı. Yani gecenin artması, gündüzün artması eski insanlar için ehemmiyetli hadiselerdi. Onun için gün dönümlerini insanlar bilirdi, hı hı, ve beklerdi. Yani bazen ümitle beklerdi. Mesela 21 Mart ümitle beklenen bir gün dönümüdür. Ama mesela 21 Eylül, hele hele 21 Aralık hüzünle beklenen günlerdir. Çünkü onlar gecenin en uzun olduğu zaman. Ama ondan sonra gene zafer, umut başlıyor. Hı hı. Şimdi mesela vaktiyle primitif bazı cemiyetlerde güneşe tapınan, güneşi mabut bilen bazı cemiyetlerde böyle olmasa bile güneşin dünyaya hayat verdiğini, onun için mukaddes bir şey olduğunu düşünen cemiyetlerde, ki mesela Zerdüşt cemiyeti bunlardan bir tanesidir. İşte bu yıl dönümlerinin çok ehemmiyeti var. Çünkü bu yıl dönümleri aslında güneşin hayatının da parlak sahneleridir. Yani mühim sahneleridir. Nedir o? Güneş 21 Aralık'ta gecenin tam esaretine girer ve birkaç gün sonra gecenin esaretinden, karanlığın esaretinden kurtulur. İşte bunun için mesela eskiden eski bir İran dini olan güneşe tapındıkları söylenen ama aslında güneşin kıble olarak bilindiği Mitra dininde mukaddes bir gündü. Ve daha sonra mesela Roma'da da kutlanırdı bu. Çünkü Romalı askerler Mitra dinine mensuptu. Roma'da kutlanan bu gün daha sonra Hristiyanlaştırılmıştır. Noel adıyla. Hmm. Nasıl güneş yeniden doğuyorsa 21 Aralık'tan sonraki 24-25'e bağlayan gece 3 gün eşit kalıyor gece. Sonra uzamaya başlıyor günler. Ama gene gece çok uzun.
Ama yine de bir umut var, umut uzayacağına
her dair. Gün bir dakika uzadığı için bu bir umuttur. Güneşin yeniden doğuşu demektir. İsa da bizim güneşimiz olduğuna göre dedi Hristiyanlar. Bugün bizim bayramımızdır. Bugünü biz İsa Aleyhisselam'ın
sembolize etmişler.
Sembolize
yani
ettiler ve adına Noel dediler. Ondan sonra biliyorsunuz bundan Hristiyanların ciddi bir dini günü doğmuştur. Buna Noel, Christmas diyoruz. Şimdi aynı şekilde 21 Mart güneşin zaferidir. Çünkü o günden itibaren artık geceler daha kısadır, gündüzler daha
eşitlik
uzundur.
Yavaş yavaş
eşitleniyor ve birer dakika
güneşe, yani aydınlığa, evet, doğru artıyor.
Artıyor. Onun için böyle. Haziran'ın 21'i en uzun gecedir. Bu da muazzam bir gündür. 21 Eylül bu da son artık güneşin yavaş yavaş gecenin kısalmaya başladığı gündür. Son eşitliktir. Bu 21 Aralık zaten Şebi Yelda, yani şairlerin bile dile getirdiği en uzun
en
gece.
Karanlık
Şebi
gece.
Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor, kim geceler kaç saattir? Yani en uzun geceyi sen müneccimlere, muvakkitlere, yani astronomlara falan sorma. Sen gam hastasına, gama müptela olanlara sor ki onlar geceyi uykusuz geçirdikleri için sana kaç
ona
saat
her
olduğunu.
Gece uzun.
Her gece böyle. Onun için Şebi Yelda bizim kültürümüzde, şiirimizde, edebiyatımızda yer tutan bir gecedir. Ve dediğim gibi bunlara sembolik manaları çok fazla. Yani 21 Aralık ızdırabın, acının, aydınlığın karanlığa esir olduğunun tescillendiği bir
edebiyatımızda gündür.
Onun için edebiyatımızda, kültürümüzde çok ehemmiyetli bir yeri vardır.
Bugün itibariyle eşitlendiğini, 21 Haziran en uzun gün, sonra yeniden kısalmaya başlayacak, yeniden eşitlenecek 21 Aralık en uzun gece olarak takvimlere yerleşecek. Şimdi bugünün özellikle biraz önce söylediğiniz, hem farklı dinlerde hem inanışlarda yeri var. Nevruz şimdi öyle kutlanıyor. Yeni bahar, baharın başlangıcı. Ama daha eskiye gittiğimizde aslında farklı kültürlerde hem gün olarak hem de isimlendirme olarak farklı olduğunu görüyoruz.
Nevruz, Farsça bir kelime. Nev, yeni demek Farsça. Ruz, gün demek. Nevruz, yeni gün demek. Yani artık gecenin esaretini, hakimiyetini kaybettiği, gündüzün esaretten kurtulduğu gün. Dolayısıyla yeni bir doğuş, yeni bir gün manasına geliyor. İki tane dini bayramları var Zerdüşt dininin, namı diğer Mecusi dininin. Bunlardan bir tanesi Nevruz, diğeri Mehrican, 21 Eylül'deki gün. Bu ikisi güneşin hareketiyle alakalı olmasına dikkat çekerim. Zerdüşt dininin emniyet verdiği iki bayramdır. Aynı Hristiyanların Noel'i ve Paskalya'sı gibi, Yom Kipur'u gibi Yahudilerin bir dini bayramdır. Şimdi bu Nevruz'a farklı manalar da yükleniyor. Neden Nevruz Zerdüşt dininin milli günüdür, dini günüdür? Çok belli bir şey. Yani biraz evvel izah ettiğim gibi güneşin galip geldiği gündür. Zerdüşt dininde ateş ve güneş, ateş kaynağı mukaddestir. Ateşperest olarak bilinir onlar. Ateşe tapınan olarak bilinirler ama aslında Zerdüşt dini ateşperest bir din değildir. Daha sonradan dejenere olarak ateşperestliğe dönüşmüştür. Öncesi de zaten muharef bir din ama sonra giderek daha da dejenere olmuştur. Brahma dininin Hinduizme döndüğü gibi. Burada ateşe doğru ibadet edildiği için ateşperest, yani ateşe tapınanlar adını alırlar. Güneş de bunlarda mukaddestir. Mitra dini, biraz evvel söylediğim gibi, güneşi mukaddes kabul eder.
En büyük ateş kaynağı.
Ateş kaynağıdır çünkü. Ve sönmeyen bir ateş kaynağıdır. Ve aynı zamanda bütün dünyaya hayat veren bir ateş kaynağıdır. Güneş olmasa dünyada hayat olmaz. Bu en eski insanların bile bildiği bir keyfiyettir. Böyle olduğu için güneş ve ateş mukaddestir. 21 Mart, 21 Eylül, yani gün dönümleri de aynı şekilde mukaddestir. Fakat İran mitolojisinde Nevruz'un başka bir manası da vardır. Perslerin efsanevi bir hükümdarı var. Biz onu Cem olarak biliyoruz, Cemşit. Onun tahta çıkış günüdür. Rivayete göre her Nevruz günü, yani 21 Mart'ta en süslü kaftanlarını giyer, çok süslü bir tahta otururmuş ve güneşin ilk ışıklarını kendisine vurmasını beklermiş. O gün zaten müstesna bir gün ve o gün bayram yaparlarmış bütün İran halkı. Muhtemelen zaten Zerdüşt dininde mukaddes olan bu günde Cemşit de bu kutlamaları yaparak, doğum günü yaparak kendisine apayrı bir mana vermiş. Çünkü ilk çağdaki hükümdarların pek çoğu kendilerinde uluhiyet sıfatları olduğuna, en azından ilahla bir uluhiyetle bir bağlantısı olduğuna inanırlardı. Ve Cemşit'in doğum günü olarak Nevruz uzun zaman Zerdüşt dininde ve Zerdüşt dininin hakim olduğu işte İran, Hindistan, Afganistan, eski Özbekistan gibi, Mavera, Ünnehir gibi mıntıkalarda kutlanmıştır. Şimdi Nevruz bu tesirle, İran tesiriyle çevresindeki kavimlere de ama en çok Türklere tesir etmiştir. Türklerin öncü halkları İranlılarla beraber yaşıyorlardı. Bugünkü Buhara, Semerkant, Taşkent, o havali Soğud mıntıkasıdır. Yani Zerdüşt dininin en yoğun olduğu yerdir. Buhara mesela Zerdüşt dininin en meşhur mabetlerinden birisinin olduğu bir şehirdi. Burada yaşayan Türkler de vardı ve bu Türkler ister istemez İran kültürünün tesiri altında idiler. Önce İranlılar Müslüman oldular, arkasından Türkler Müslüman oldular ve birbirlerine karşı ciddi bir tesirleri oldu. Hatta Türkler İslam dinini ilk önce İranlılardan öğrendiler. Hatta namaz, abdest, oruç, işte huyda, feriştah gibi, peygamber gibi pek çok tabir İran dilindendir, Pers dilindendir. Bugün İranlılar bile bu tabirleri kullanmazken Türkler hala kullanmaktadır. Bu da enteresandır. İşte bu tesirle Nevruz ve Mehrican da, bilhassa Nevruz, Türkler arasında da yayıldı ve onlar da bunu bir bayram olarak kutladılar. Ancak ne bayramı olarak kutladılar? Bahar bayramı olarak kutladılar. Çünkü Türklerin Zerdüşt'le ne alakası var? Zerdüşt olan Türkler vardı ama olmayanlar çoktu. Türklerin Cemşit'le ne alakası var? Ama içinde bulundukları cemiyet ve hakim olan, güçlü olan, daha medeni olan cemiyet, İran cemiyeti bunu bir bayram olarak kutladığı için O zamanki Türkler de bunu kutlamakta bir beis görmediler.
Farklı bir anlam yükleyerek mi yoksa evet, sadece bayram?
Bahar olarak, bayram olarak kutladılar. Daha sonra Müslüman olduktan sonra da bunun tesirleri devam etti. Ama artık bir Zerdüşt bayramı olarak değil, bir bahar bayramı adıyla bunu kutlamaya devam ettiler. Şimdi Müslüman olduktan sonra Türklerin, Müslümanların daha önceki dinlerine ait bayramlarını kutlamalarını zaten İslam dini yasaklıyor. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman orada eski Medinelilerin kutladığı bir bayram vardı, Boğaz Bayramı. Hazreti Peygamber bunu kutlamaları men etti. Buyurdu ki Allah-u Teala bizim bunları kutlamamızı men etti. Size ondan çok daha hayırlı iki tane bayram verdi. Bir tanesi Fıtra Bayramı'dır. Yani Şevval ayının birinde Ramazan ayı bittikten sonra kutlanan üç günlük bayram. Bir tanesi de İdül Adha Kurban Bayramı'dır. Zilhicce'nin 10. günü kutlanan ve 4 gün süren bayram. Yani Müslümanlıkta 7 gün süren iki tane bayram vardır. Bunun dışında bir bayramı dini bir hüviyetle kutlamak İslamiyet cevaz vermez. Hatta buna hürmet eden, kıymet verenin imanı bile tehlikeye girer. Bu sebeple Türkler Müslüman olduktan sonra kendi dinlerinde olan bayramları da terk etmişler. Bu gibi Nevruz vesaire gibi bayramları da hiçbir zaman kutlamamışlardır. Ancak bir cemiyet homojen bir cemiyet değildir. Hiçbir cemiyette gelenekler veya dini esaslar bir diğeri kadar sağlam olmayabilir. Türklerin göçebe olanları var, yarı göçebe olanları var, tam şehirli olanları var. Bunların arasında mesela bilhassa göçebelerin arasında eski Türklere ait ananeler İslamiyet'e aykırı olsa bile şekil değiştirerek de olsa yaşamaktadır. Ağıt yapmak gibi mesela ölünün arkasından ağıt yapmak gibi, yas tutmak gibi. Nevruz, Mehrican gibi veya bir başka bir takım ananeler, işte Hıdrellez gibi ananeler bu Müslümanların adetleri arasında kalmış. Bunun ne eski Türklükle alakası var ne Müslümanlıkla alakası var. Zaman geçtikçe bu göçebeler doğuya, batıya, İran'a, oradan da Anadolu'ya geldikçe bu adeti de getirmişler. Ama Anadolu'da Nevruz gibi bir adet çok yaygın değildir. Yani Anadolu'da çok fazla Nevruz.
Her yeri için mi söylüyoruz? Her yeri için. Anadolu'nun, her tamamı, yeri için.
Anadolu'nun tamamı için. Nevruz. Mesela benim çocukluğumda Nevruz hiç bilinmezdi. Hiçbir zaman Nevruz'la alakalı bir problem olmazdı. Nevruz İranların milli ve dini bayramı olduğu için bir İran kavmi olan Kürtler'de bilinir. Ama Kürtler dahi Nevruz'a itibar etmezlerdi. Çünkü Kürtler Müslümandır. Ancak zamanla Kürtler arasında da milliyetçi ve sosyalist fikirler yayıldıkça onlar da kendilerini Türklerden ve İslamiyet'ten ayrıştırma ihtiyacı hissettiler.
Peki bir parantez açalım burada. Kısa bir araya gidelim. Hemen arkasından nasıl kutlanır diye bakalım. Hay yani hay. Nevruz eskiden nasıl kutlanırdı? Şimdi hem anlamı nedir hem nasıl kutlanır detayları paylaşalım. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Nevruz nedir? Eskiden nasıl kutlanırdı? Kimler kutlardı? Şimdi kimler kutluyor? Nasıl kutlanıyor ve nasıl bir anlam yükleniyor diye konuştuk. Coğrafya olarak nerelere ait olduğundan konuştuk. Nevruz'un geçmişinden de bahsettik ama ne yapılırdı özellikle Nevruz'da geçmişte? Biraz ondan da bahsedelim.
Şimdi Osmanlı cemiyetinde Nevruz bilinmez. Yani Nevruz'da hiç kimsenin alakası yoktur. Halkın sadece gün dönümü olarak onu bilirler. Biraz bilmiş olanlar o günün adının aslında Nevruz olduğunu bilirler. Böyle takvimle falan meşgul olanlar onun Nevruz olduğunu bilirler. Hatta o zaman Kürtler bile bundan çok fazla meşgul olmaz. Nevruz da sadece saraylılar ve entelektüeller, onlar meşgul olurlar. Çünkü Fars kültürünün ne kadar olsa Osmanlı kültürü üzerinde ciddi tesirleri vardı. Selçuklu ve Osmanlı kültürü üzerinde. Nevruz bir edebiyat mevzuu olarak ehemmiyet taşır. Bugün de insanlar baharın geldiğine inanırlar. Halbuki değil, daha neler neler var. Hele bizim coğrafyamızda 21 Mart'ta bahar gelmez ama evet doğru. Güneş esaretten kurtul artık galip gelmiştir. Nevruzi'ye yazarlar. Şiirler yazarlar. Bunu padişaha ve zenginlere sunar şairler. Bunun karşılığında caize bahşiş alırlar. Yani Nevruz'un ne olduğunun o da tam bilinmeden yani bahar başlangıcı olarak düşünülen Nevruz'u sadece saray çevresi bilir. Bunun dışında Nevruz nedir, ne değildir?
Özel böyle bir şey yapılır mı? Bir şey gece mesela bu şiirlerin okunduğu
hayır, bir... Hayır, hiç yapılmaz. Nevruz'u takdim edilir. Tatlı yenir sadece sevinçten. Biliyorsunuz eskiler sevindikleri zaman tatlı yer ve tatlı ikram ederler veya şerbet ikram ederlerdi. Eskinin sevinmenin...
Özel bir yemeği, özel bir tatlısı, şerbeti yok. Sokakta çıkıp yapılan bir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Birbirlerine yazılan bir tebrik
hiçbir şey yok.
Yok.
Hiçbir şey yok. Osmanlılar'da yılbaşı tebriği Muharrem ayıdır. biraz böyle dindar olanlar Muharrem ayında tebrik yazarlar. Bunun dışında zaten Osmanlı'da yılbaşı kutlama adeti olmamıştır. Yılbaşının kutlanması...
Yılbaşı, Nevruz, bayram herhangi hiç, bir şey için sadece yılbaşı, Muharrem'de...
Bazıları birbirlerine tebrik yazarlar. Biraz yani o günün yılbaşı olarak tesit eder. Onun dışında miladi yıl zaten kutlanmıyor. Hı-hı. Rumi yılın yılbaşı da zaten vergi ayıdır, Mart'ın biri. Hiç şimdiki 13 Mart hiç kimseyi zaten çok fazla sevindirmez. Vergi ayı olduğu için. Yani bir enterese etmez diyeyim. Hı-hı. Yani Rumi yıl başlıyormuş, millete ne? Cumhuriyet'ten sonra yılbaşı biliyorsunuz 1 Ocak kalındı ve kutlamalar ondan sonra emniyet kazandı. Şimdi Nevruz sadece entelektüel çevrelerde bir edebiyat meta olarak bilinir. Nevruziyeler yazılır. Nitekim edebiyatımızda hatır sayılır Nevruziye vardır, misalleri vardır. Ancak bu Nevruz'un bu kadar duyulmasının sebebini 60'lardan sonra bilhassa Kürtler arasında yayılan milliyetçilik ve sosyalizm cereyanında aramak lazım.
Ama onlara ait bir şey de değil aslında.
Değil ama işte Kürtler İran asıllı bir kavimdir. Malum İran dediğimiz zaman biz şimdi sadece bugün İran'da yaşayan, ki İran'ın yarısı da Azeri'dir yani şu anda İran nüfusunun yarısı Azeri asıllı. Daha doğrusu yine yanlış söyledim. En kalabalık grup Azerilerdir. Sonra Perslerdir. Persler Azerilerden sayıca azdır İran'da. Ondan sonra işte Beluciler, Türkmenler yani diğer Sünni nüfus, Kürtler gibi Sünni nüfus geliyor. Ama onların sayısı hiçbir zaman diğerleri kadar değil. Perslerle Azeriler birbirine yakın ekseriyettedir. Şimdi her ikisinin de müşterek hususiyeti Şii olmalarıdır. Azerilerin de Perslerin de. Diğer Kürtler, Beluciler, Türkmenler Sünnidirler. Bu cihetle farklılaşır. Ve İran nüfusunun yaklaşık %75'i Şii olduğuna göre bu %75'in de yaklaşık %40'ı Azeri ise %35'i Perstir diyebiliriz. Daha doğrusu Sünni olan Persler de var. Onları da bir tarafta tutmak lazım. Şimdi bugün İran'da yaşayan ve Farsça konuşanlara Fars diyoruz biz. Arapça Fars. Aslı Pers'tir. Tarihten Persleri hatırlarız. Fakat tek İran kavmi Persler değildir. Persler yani namı diğer Farslar, Güney İran, Şiraz, İsfahan o havalde yaşayan bir topluluktur. Başka İranlı halklar da vardır. Mesela Partlar, daha yukarıda Hazar Denizi'nin güneyinde yaşıyor. Başka Metler, İran'ın tam ortasında yaşıyor. Başka Soğudlar, yukarıya doğru İran'ın kuzey doğusu Türkmenistan, Özbekistan'a doğru yaşıyor. Başka Tacikler, bugünkü Tacikistan'da yaşıyor. Bunların hepsi İran kavimleridir. Farsça konuşurlar. 3 aşağı 5 yukarı. Bir de kaybolmuş Fars kavimleri vardır. Tarih içinde kaybolmuş, diğerlerine karışmış Fars kavimleri vardır. Şimdi Kürtler bunların içinden Medlerin soyundan geliyor. Bugün Anadolu'da yaşayan Zazalar da Partların soyundan geliyor. Persler bunları yenip de İran'a hakim olunca Asurlular bunlardan kalanları bugünkü Doğu Anadolu'ya yerleştirdi ki İran'la kendi arasında bir tampon bölge teşkil etsin ve icabında İran'a karşı bunları kullanabilsin. Ve bu topluluk, bu bahsettiğim milattan 2500 sene evvel. Bunlar daha sonra Kürtleri ve Zazaları teşkil etti. Şimdi Kürtler ve Zazaların orijini bir İran kavmi. Dilleri İran dillerine yakındır. Bunlar İslamiyet'in ilk asırlarından itibaren Arapların Anadolu'ya, Kuzey Irak'a gelişleriyle Müslüman olmaya başladılar. Tamamı Müslüman olmadılar. Büyük ekseriyeti Yezidiydi ama bir kısmı Müslüman oldular. Yani hakim kısım Müslüman oldu. Selçukluların ve Osmanlıların Anadolu'yu fethinden sonra Kürtlerin geri kalan kısmı tedricen Müslüman olmuş ve Kürtler arasında çok az Yezidi dinine mensup olan kimse kalmıştır. Onların da zaten şu anda çoğu Türkiye'de yaşamıyor. Başka memleketlere iltica etmiş vaziyettedir. Kürtler arasında mesela Hristiyan, Yahudi ve başka dinlere mensup yoktu. Ekserisi Müslümandı. Şimdi Müslüman olduktan sonra da elbette ki Kürtler yeni mensup oldukları dinin adetlerini benimsediler ve önceki dinlerine mensup olan adetleri terk ettiler. Fakat Kürtlerin ekserisi göçebe ve dağlarda yaşayan bir cemiyet olduğu için onlar da dine daha gevşek bağlarla bağlı olan kesimler arasında bu eski İran kültürü yaşamış olabilir. Buna rağmen yine Kürtler arasında Nevruz gibi, Mehrican gibi bir kültür yoktu. Hele Alevi Kürtler arasında hiç yoktu. Çünkü Alevi Kürtlerde Türk tesiri daha fazladır. Fakat 60'lardan sonra Türkiye'nin o zamanki yapısını bilenler bilirler. Gerek Türkler arasında sosyalist ve milliyetçi cereyanlar birbirine alternatif olarak yayılırken aynısı Kürtler arasında da cereyan etmiştir. Ve Kürtler hem Türklerden ayrı bir millet olduğunu millete göstermek hem de sosyalistlerle mücadele etmek adına Nevruz'u, bilhassa Nevruz'u ama Mehrican'ı ama esas Nevruz'u ön plana çıkartmayı tercih etmişlerdir. Adeta Nevruz Kürtlerin milli bir bayramı gibi görülmüştür.
Yıllarca öyle bildik değil mi? Evet. Öyle de lanse edildi sanki. Evet. Kendileri
sonra,
de öyle ifade
etti. Sonra sosyalist Kürtler baktılar ki Nevruz'u benimsemek onlar için de avantajlı. Çünkü sosyalistlerin bir kendi işlerindeki milliyetçi Kürtlerle mücadelesi var. Bir de Türklerle mücadelesi var. Bu Türklerle mücadelede milliyetçileri yanlarına alabilmek için Nevruz'u onlar da tesis ettiler.
Bir de farklılaşmayı herhalde gösteriyor tabii, değil mi? Yani bu milliyetçilik de aslında biraz da diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu göstermeye çalışıyor.
60'lı yıllar öyleydi. Yani 60'lı yıllar bu bütün dünyada böyleydi. Farklılaşma, farklı olduğunu deklare etme zamanıydı. Nevruz böylece ortaya çıktı. Sen misin Nevruz'u ortaya çıkaran? Bu sefer Türkler de onlara bir antitezle karşı çıktılar. Ne münasebet. Nevruz bizim bayramımız. 5000 yıllık Türk bayramıdır. Biz ötükende bu bayramı kutluyorduk. Hala kutluyoruz. Nitekim Türk Cumhuriyetlerine, o zaman Türk Cumhuriyeti, Rusya'ya gidenler, gelenler dediler ki oradaki Türklerde de biz Nevruz adetini gördük. Bununla alakalı makaleler yazıldı, konferanslar verildi ve Nevruz oldu 5000 yıllık Türk bayramı. Hı. Şimdi Türkler de kutlamaya başlayınca bu sefer Kürtlerin bu bizim aidiyetimizdir, milli bayramımızdır demesinin bir emniyetinin kalmayacağını düşündü bu taraf. Biz sahiplendik. Hı hı. Hatta 80'den sonra biliyorsunuz Nevruz tatil oldu, milli bayram oldu. Bütün reis cumhurundan tutun en aşağı mülki amirine kadar alternatif Nevruz katıldı. Kutlamaları yapmaya başladılar. O zamanki politikacıların hepsi çıkıp Türk halkının Nevruz'unu, 5000 yıllık bayramımız Nevruz'u kutluyoruz dediler. Hatta bunu tebarüz ettirmek için bir takım şeyler yaptılar, gösteriler tertiplediler, nümayişler tertiplediler. Çünkü halkın böyle bir şeyden alakası yok. Halkın Nevruz'dan alakası, Nevruz ne bilirler, ne kutlarlar, yok öyle bir şey. Aa dedi millet.
Böyle bir bayramımız varmış.
5000 yıllık Türk bayramıymış. Peki neymiş Nevruz? 21 Mart, bahar bayramıymış. Türkler o zaman 5000 sene önce varılsalar, Türklerin teşekkülü sonradır. Evet, Türklerin atası mutlaka var ama Türk diye bir milletin teşekkülü daha sonra olmuştur. Hunlar bildiğimiz en eski Türkler mesela. Emirat'ta 2000-2500 yıllık bir mazisi var. Ötükende bahar bayramı. Altay dağlarında, Tanrı dağlarında, Moğolistan'da 21 Mart'ın bahar olduğuna kargalar bile güler. Haziran'ın 21'i geldiğinde bile orada bahar gelmiyor. Nerede kaldı
Isınmıyor
ki?
Isınmıyor hava.
Evet ama İran için bu mümkün. İran için mümkün. Onun için bu büyük bir aldatmacadır. Nevruz'un Türk tarihiyle, Türk kültü hiç böyle. Peki Türkistan'daki Türkler kutluyor. Biz niye kutlamıyoruz? Biz onlar daha mı Türk?
Peki onlar neyi kutluyor?
Onu Nevruz'u kutluyorlar. 21 Mart. Baharı kutluyorlar. Ama bir şey de haberi yok. Yani Zerdüşt'le falan alakası yok. Ama bütün yaptıkları ritüeller Zerdüşt ritüelleridir. Nedir o? Ateş yakıp üzerinden atlamak. Her yeri ateşlerle süslemek. Bugünün hususiyeti odur. Nevruz'da ateş yakılır. Ateş nedir? Ateşperestlerin mukaddes metaıdır. Zaten bir işte ateş yakılıyorsa onun mutlaka eski İran'la, Perslerle, Zerdüşt dinli bir alakası, bir irtibatı vardır. Dini demiyorum ama mutlaka bir irtibatı vardır. Mesela Anadolu'nun bazı köylerinde ki bu köyler umumiyetle sonradan yerleşik hayata geçmiş köylerdir Orta Anadolu'da. Simsim veya Çinçin diye bir oyun vardır. Düğünde ateşi yakar, etrafından oynarlar, sonra ateşin üzerine atlamaya başlarlar. Düğünlerde olur ama bu. Hmm. Bunun mesela büyük ihtimalle eski İranlılarla alakası olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü düğün müstesna bir gün.
Geleneğin özünü, sebebini kaybetmişler ama evet, devam ettiriyorlar şekil evet, olarak.
Yani onlara
mi
sorsanız tabii ki onlar biz Zerdüşt dinini kutluyoruz demezler ama şeyin aslı Zerdüşt'tür. Hiç bu tartışmasız 21 Mart Nevruz bir Zerdüşt dini bayramıdır. Sonradan Cemşit buna milli bir hüviyet vermiştir. Ondan sonra halk arasında bahara dönüşmüşse de bunun aslı budur.
Ama şimdi Türklerle siz, bir alakası yoktur.
Hiçbir alakası yoktur ama doğru. Bugün bilhassa Özbekistan, oralardaki Türkler de bunu kutlayanlar var.
Etkileşim sonrasında.
İran tesiri. Hmm. Kuvvetli İran tesiri. Peki o Türkler arasında çekik gözlüler çok. Türkler çekik gözlü değil. Neden çekik gözlüler? Çünkü Moğollarla karışma var. Moğollarla karıştıkları için çekik gözlüler. Lisanlarında pek çok Moğolca kelime var. Bu demek midir ki Moğollar Türktür? Nitekim bir tarihte tarihçiler onu söylerlerdi. Yani Moğollar da Türktür. Niye? Pek çok Moğolca kelime Türkçe'de var. Türkçe'de yok. Orta Asya Türkçesinde var. Bu gayet tabidir. Moğollar Müslüman olduktan sonra oradaki Türklerle karıştılar. Ve üst kültür Türklük olduğu için bu Moğollar Türkleştiler. Ama lisanlarından, kültürlerinden ve en mühimi genetik hususiyetlerinden Türklere çok şey aktardılar. Onun için Orta Asya Türkleri de çekik göz, elmacık kemiği çıkık dominant bir karakterdir. Halbuki eski Türkler böyle değil. Nereden biliyorsunuz? Eski Türk hikayeleri, destanları ve ona ait vesikaların hepsinde tarif edilen Türk tipi farklıdır. Bu Türk tip mesela orta boylu, ondüle saçlı, kumral, buğday benizli, açık gözlü bir tip tarif ediliyor. Hiç elmacık kemiği çıkık değil, kaşları çatık değil, açık kaşlı, arası açık, açık gözlü, yani el ağa yeşile yakın bir göz, buğday beniz, kumral.
Hmm.
Bir ortalama Türk tipi bu.
Ondüle saçlı.
Ondüle saçlı, kıvırcık. Yani kıvırcık değil, dalgın. Düz değil.
Dalgın.
Ama Mongoloid tipte düz siyah saç vardır. Nitekim bugün Kazaklara bakın, öyledirler çoğu. Onun için bunun istisnaları tabii ki vardır. Biliyorsunuz genetik karakterle evliliklerde farklı bir şey olabilir. Mesela Kırgızlar sarışınmış. Şimdi Kırgızlar sarışın değil, tam Mongoloid tiptedir.
Eski tip. Bu da yine etkileşimli.
Etkileşimin neticesi, evet.
Zaten dünyada hani belki genetik olarak tahlil yaptığımızda insanların ait olduğu coğrafyanın kişisi olup olmadığını görebiliriz. Onun dışında dışarıdan baktığımızda artık bunu değerlendirmek zor.
Bunu ilmi olarak, her ne kadar Naziler her usta şarlatan olduğu halde bunu ilmi olarak yaptılar. Nazi Almanyası'nın kuruluşunda 30'lu yıllarda saf Alman ırkının bulunması için çok ilmi, bakın şeylik değil, ilmi çalışmalar yapıldı. Ve Almanya'nın kuzeyinde ve Nordik memleketlerde, İsveç, Norveç gibi Germen ırkının yaşadığı memleketlerde, yani istilaların olmadığı, başka kavimlerin oraya gidip yerleşmediği mıntıkalarda araştırmalar yapıldı. Ve saf Alman tipleri tespit edildi, ölçüldü, biçildi. Tamam, bunlar saf ve bunlar birbirleriyle evlendirildi. Hatta çoğu da evlendirilmedi. Başka yollardan onlardan çocuk elde edildi. Bu çocukların pek çoğunda farklı genetik karakterler ortaya çıktı.
Demek ki ne kadar bakarsanız bakın.
Evet, yedi göbek önde de olsa birisi çıkabiliyor. Ondan sonra vazgeçtiler bu işten. Bu cennet doğum, Lebensraum, bu projeden vazgeçti Almanlar.
Şimdi bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Gerçi konumuz o değil ama belki bir gün onu da konuşuruz. Hı. Bakıyorsunuz kendini Türk diye ifade eden bir insanın aslında genetik olarak başka bir millete ait olması çok mümkün.
Efendim,
Kürt olarak tanımlayan Türk öyle, çıkabiliyor.
Aynen öyle. Şimdi hatta çok koyu Türk milliyetçisi olan insanlar tanıyorum ben, Türk değiller. Kimi Çerkez, kimi Arnavut, kimi işte Rumeli'nin otokton halkına mensup. O enteresandır bu.
Ama ait olmakla ilgili bir şey. Kendinizi ne hissettiğinizle ilgili.
Burada Türkiye çok yoğun İskanların, eski tabirle seyyaliyetin, akışkanlığın olduğu bir memlekettir. Burada halis Türk, halis Kürt, halis Arap çok zordur. Bir kere halis Arap bile ancak işte Arabistan, o havali de vardır. Yani çok halis Arap, hiç karışmamış. Bugün Suriye, Irak, Kuzey Afrika Arap'tır ama aslında Araplaşmış Araplardır. Yerli halkla Arapların karışması neticesinde ortaya çıkmış bir ırktır onlar. İran keza öyle. İran'a bakın, hiç birbirine benzemez. Halbuki klasik Pers tipini biz eski Pers abidelerinde görüyoruz. Bugünkü İranların çoğu onlara benzemiyor. Bu bir karışım. Hindistan keza öyle. Türkler de öyledir. Şimdi ırkı halis olarak tespit etmek mümkün değil. Yani şunu ben söyleyebilirim. Mesela ben yedi göbek, bütün ailem Türktür. Ama ondan öncesini bilmiyorum. Nedir? Bir kız olsa arada.
Girmiş
Ukraynalı için. Bir kız. İranlı bir kız. Mümkün bu. Yani
hele de kız alırken bu ve çok alırken, da önemsenmiyor
değil mi? Kız alırken
değil
ama kız alırken bu çok mümkündür. Çok, çünkü biz hareketli bir coğrafyada yaşamışız. Atalarımız düşünün Baltık ile bugünkü Moğolistan arasında geniş bir coğrafyada, buna Rusya'yı da katın, Arap mıntıkalarını gezmişler. Yani bir Arap kızıyla, bir Macar kızıyla, bir Acem kızıyla, bir Rus kızıyla evlenmiş olmak ihtimalleri mutlaka her zaman var. Ve bunlar kadınlar daha sonradan kolayca Türkleştiği için ırkları da bilinemiyor. Onun için halis ırkı bilmek mümkün değil. Ha, ırk değil ama millet, o da ırka değil, aidiyete dayanır. İşte ırk, evet tamam, ama dil daha mühim, ama daha mühimi din, ama daha mühimi aidiyet duygusu milleti meydana getirir. İnsanlar ait olduğu milletin mensuplarıdır. Irkı ne olursa olsun. Ama tabii ırk, dil, din ve kültür bu milletin...
O bilinci de o oluşturuyor, evet, zaten değil mi yani?
Hatta din noktada. Mesela dilden de kuvvetlidir. Din ırktan da kuvvetlidir. Bugün Yahudileri Yahudi olarak ayakta tutan din olmuştur. Yani Yahudilerin belki çoğu İsrailoğulların ırkından gelmiyor. Nitekim bulundukları coğrafya itibariyle belki karışma olabilir, her ne kadar içe kapalı yaşasalar bile. Ama düşünün, dil onları bir arada tutamadı. İbranice'yi hepsi unutmuşlardı. Ama din onları ayakta tuttu. Din, hı-hı, o Yahudi milletini ayakta tuttu. Bu asırlarca taşıdı. İşte bir milletin bünyesine uygun dini.
Üstelik de çok azınlık. Yani nüfus olarak her gittikleri yerde
ve darmadağınık. Yani birbirleri hiç irtibatta olmayan geniş bir coğrafyada oranın kültürünü, dilini, kıyafetlerini benimsemişler. Hatta tipleri bile oranın yerli halkından ayırt edilir. Mesela Yemen Yahudilerini siz bir Yemenli Arap'tan ayırt edemezsiniz. Konuşması, hareketi, tipi tamamen bir Yemenli Arap'tır. Kendisi söylemedikçe onun Yahudi olduğu, ama mesela Avrupa'da Rusya'da bunu az çok anlayabilirsiniz. Tipinden, hareketlerinden, sapsarışın bir yerde daha o Asyalı bir tip gördüğünüz zaman burnuyla şu, ha bunu bir Yahudi diyebilirsiniz. Ama Fas Yahudileri keza öyle. Anadolu'da Romanyot Yahudiler vardı. Rumca konuşan Yahudiler. Çok eskiden kalma. Onları mesela yerli halktan ayırmak mümkün değildi. Onun için bu husus mühim. Şimdi bu Nevruz meselesi bir reaksiyon, aksiyon olarak ortaya çıktı Kürtlerde. Reaksiyon olarak Türkler buna sahip çıktılar. Fakat bu real politik icabı yapılmış olabilir, ben ona bir şey demem. Ama bu bizim Türk kültürüne ciddi zararlar vermektedir. Çünkü hı hı. Türk kültüründe böyle bir gün yoktur. Nevruz gibi. Ayrıca bırakın eski Türklerde olmadığını, İslam dini de bu gibi günlere ehemmiyet atfetmeyi yasaklıyor. Türkleri Türk yapan İslam dinidir. İslamiyet olmasa Türklük bugün intikal etmez. Nitekim bunun örneklerini gördük. Peçenekler, kumanlar, avarlar neredeler? Kuzey Afrika'yı, Doğu Avrupa'yı titreten, Orta Avrupa'yı titreten, Orleans'a kadar giden, Roma'ya kadar giden Atilla'nın adamları bugün neredeler? Dinleri olmadığı için, yani Müslüman olmadıkları için yerli halka kolayca karıştılar ve kaybolup gittiler. Sırbistan'ı, Balkanları titreten kumanlar neredeler? Avarlar İstanbul'u işgal ettiler o zaman. Kimsenin alamadığı İstanbul işgal atlarıyla beraber karşıya geçtiler. O avarlar bugün neredeler? Mezarlarını buluyoruz Balkanlarda, bazı köylerde avar mezarları, kuman köyleri ortaya çıkıyor. Ama bakın Hindistan'a giden ve Anadolu'ya gelen Türkler orada hüviyetlerini muhafaza ettiler. Hindistan'da bir devlet kurdular, bir kültür meydana getirdiler. Bugün Hintlilerin konuştuğu dilin adı Türkçedir. Orduca. Ordu dili demektir. Türklerin uydurduğu bir dildir. Askerlerle anlaşabilmek için Türk hakanlarının kurduğu bir dildir ve pek çok içinde Türkçe kelime bulunur.
Demek ki o üst kimliğe her zaman bizi bir arada tutacak çatıya ihtiyacımız var. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar ederim. Görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.